Şizofren. John Katzenbach. 47. ayrım. Detaya girmesini istemedim. Anladığımı düşünüyordum. Bunun ardından gelen anlık sessizlikte Peter dönüp duvara baktı. Başını iki yana salladı. "Özür dilerim Seabird," dedi alçak sesle. Üzüldüğünü biliyordum ama ne kadar yıkıldığını aslında hiç anlayamamışım. "Yapayalnızdım," dedim. "Bazen dünyada bundan kötü bir şey olup olmadığını merak ediyorum." Peter gülümsedi. "Çok daha kötü şeyler var," dedi. "Ama demek istediğini anlıyorum. Fakat aslında benim de başka seçeneğim yoktu." Şimdi baş sallama sırası bana gelmişti. Yoktu. Ne istiyorlarsa onu yapmak zorundaydım. Tek şansım buydu. Bunu anlayabiliyorum. "Peter, benim de mükemmel bir hayatım oldu denemez," dedi. Sanki espri yapmış gibi güldü, sonra başını sağa sola salladı. "Özür dilerim Seabird. Seni bırakıp gitmek istemezdim ama kalsam sonun benimki gibi olurdu. Anlıyorum Peter," dedim. "Ama en önemli yerinde yanındayım," dedi. Başımı salladım. "Bu size yanındaydı," dedi. Yine başımla onayladım. "Hepimiz bedelini ödedik değil mi?" diye sordu. O an uzun bir kurt uluması duydum. Öfke ve intikam dolu, tüyler ürpertici bir sesti. Melek. Sesi Peter da duymuştu ama o benim korktuğum gibi korkulmuştu. "Beni yakalamaya geliyor Peter," diye fısıldadım. Ona tek başıma karşı koyabileceğimden emin değilim. "Haksız değilsin," diye yanıtladı Peter. "İnsan her şeyden asla emin olamaz. Ama sen onu tanıyorsun Seabird. Güçlü yönlerini, sınırlarını biliyorsun. Her şeyini biliyorsun onun. Geçen sefer de bize bu lazımdı zaten, değil mi?" Yazılı duvara baktı. "Yaz gitsin Seabird. Bütün sorularda cevaplarını da yaz." Geri çekilip bana bir sonraki boş alana giden bir yol açtı. Derin bir nefes alarak ilerledim. Ufacık kalmış kurşun kalemi elime alırken Peter'ın yanımdan yok olduğunu fark etmedim. Fakat meleğin nefesinden gelen soğuğun odayı çevremde dondurmaya başladığını fark ettim. Titreyerek yazmaya başladım. O günün sonunda Francis olayların hepsinin mantıklı olduğu ama gerçekleştirdikleri sahnenin şeklini bir türlü göremediği hissine garip olmuştu. Hayal gücünde akıp duran fikirler çorbası onu hala şaşırtıyordu. Hele her zamankinden daha bölünmüş ve şüpheci şekilde yeniden bastırmaya başlayan kendi sesleri işleri iyice karıştırıyordu. Kafasının içinde bir kargaşa düğümü oluşturuyorlar, çatışan önerilerde ve taleplerde bulunuyorlar. Francis'e kaçması, saklanması, karşı koyması konusunda o kadar sık ve haşin bir şekilde ısrarda bulunuyorlardı ki, Francis başka konuşmaları zor duyuyordu. Doğru, mikroskopa bakmayı bir becerebilse, her şeyin son derece bariz olduğuna inanmayı sürdürüyordu. Peter, hap tutturan bu hafta taburcu etme görüşmeleri yapılacağını söylemişti. Peter'ın kaşları kalktı. "İşte bu herkesi huzursuz edecek." "Neden?" diye sordu Lucy. Peter, "Umut," diye yanıtladı. Sanki bu tek sözcükle her şeyi açıklamıştı. Sonra yeniden Francis'e baktı. "Ne oldu Seabird?" Francis yavaşça, "Bana bütün bu olaylarla Williams'taki yatakhane arasında bir bağlantı varmış gibi geliyor," dedi. Melek gidip zeka özürlü adamı seçmiş. Yani tişörtü onun eşyaların arasına koymak için adamın rutininden haberdar olması gerekiyordu. Ayrıca onun Lucy'nin sorguya çekeceği hastalardan biri olacağını da akıl erdirmiş olmalıydı. "Yakınlık," dedi Peter. "Gözlem yapma imkanı." "İyi," dedim Francis. Lucy de başını salladı. "Bence," dedi, "o yatakhanedeki hastaların listesini almalıyız." Francis bir an düşündü, sonra "Lucy, taburcu olma görüşmelerine katılacak hastaların da listesini alabilir misin?" diye sordu. Kimse duymasın diye alçak sesle konuşuyordu. "Neden?" Francis omuz silkti. "Bilmiyorum," dedi, "ama bir sürü şey oluyor. Aralarındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorum." Lucy başını salladı ama Francis onun kendisine inanıp inanmadığından emin değildi. "Onu da almaya çalışırım," dedi. Fakat Francis, Lucy'nin kendisini idare ettiği, ve arada bağlantı olduğunu düşünmediği izlenimine kapılmıştı. Lucy Peter'a baktı. Williams'taki yatakhanenin tamamının aranmasını sağlayabiliriz. Uzun sürmez. Hem belki de faydalı bir şey buluruz. Lucy kendi kendine araştırmanın daha somut yönlerini sürdürmenin kritik olduğunu düşündü. Listeler ve varsayımlar ilgi çekiciydi. Ama onu insanların mahkemede tanıklık edebileceği türden detaylar rahatlatıyordu. Kanlı tişörtü kaybetmek onu belli ettiğinden çok daha fazla rahatsız etmişti. Davanın temellerini oluşturmakta kullanabileceği bir başka somut kanıt kırıntısı bulmaya çok hevesliydi. Lucy yine düşündü, bıçak, parmak uçları, kanlı giysiler ve ayakkabılar. Bir yerlerde bir şeyler olmalı dedi kendi kendine. Peter mantıklı olabilir dedi savcıya bakıp. Nelerin riske atılmakta olduğunu fark etti. Francis ise o kadar emin değildi. Meleğin bu manevrayı mutlaka bekliyor olacağını düşünüyordu. Çok daha dolaylı bir yöntem bulmalıydılar. Meleğin aklına gelmemiş olacak bir şey. Çarpık, farklı ve varmak istedikleri noktaya değil, şu an bulundukları noktaya daha uygun bir şey. Lucy'nin bürosuna gitmeye başladılar. Ama Francis hemşire bölmesinin yakınında koca karayı gördü. Hademeyle konuşmak için gruptan ayrıldı. Peter'la Lucy görünüşe göre Francis'in geri kaldığını fark etmeyerek devam etti. Koca kara başını kaldırdı. İlaç saati daha gelmedi Seabird dedi. Ama zaten ilaç istemiyorsun galiba. Francis başını salladı. Bana inandınız değil mi? Hademe cevap vermeden önce çevresine bakındı. Emin ol inandım Seabird dedi. Ama sorun şu ki burada kodamanlar da öyle düşünmüyorsa bir hastayla aynı fikirde olmaktan kimseye hayır gelmez. Anlıyorsun değil mi? Mesele inanıp inanmamak değildi. Kovulmamaktı. Yine gelebilir. Bu gece yine gelebilir. Gelebilir ama pek sanmıyorum. Seni öldürmenin en doğrusu olacağını düşünse zaten öldürürdü Seabird. Francis aynı zamanda hem rahatlatıcı hem de korkutucu bir gözlem olmasına karşın bu fikri onayladı. Nefes bile almadan Bay Moses dedi. Neden burada kimse Bayan Jones'un bu adamı yakalamasına yardımcı olmak istemiyor? Koca kara derhal gerilip sağa sola kımıldadı. Ben yardım etmiyor muyum? Kardeşim de ediyor. Ne kastettiğimi anladınız dedi Francis. Koca kara başını salladı. Anlamaz olur muyum Seabird? Anlamaz olur muyum? Cevabını duyacak kadar dikkatle dinleyen ya da yakında duran kimse olmadığını bilmesine karşın içini rahatlatmak için çevreye bakındı. Yine de cevabını sesini fısıltı düzeyinde tutarak ihtiyatla konuşarak verdi. Bak şunu iyi anlaman lazım Seabird. Bayan Jones'un istediği herif burada herkese duyurularak, dikkat çekerek, hatta eyalet çapında araştırma başlatıp manşetlere çıkıp televizyonlara haber olarak aranırsa bir takım insanların kariyerlerine mal olur. Çok fazla soru sorulmaya başlanır. Neden şunu yapmadınız, neden şöyle yaptınız gibi sorular. Hatta belki eyaletin hükümet binasında savunma verilmesi gerekir. Devlet için çalışıp özellikle de doktor ya da psikolog, hastaneye bir katilin kimse fark etmeden nasıl yerleşip yaşayabildiği hakkında sorular yanıtlanmak istenmez. Skandal çıkar Seabird. Olayları örtbas edip bir iki cesede açıklama uydurmak çok daha kolay olur. Temiz iştir. Kimse suçlanmaz. Herkes maaşını tıkır tıkır alır. Kimse işten atılmaz. Ve işler eskiden olduğu gibi gün be gün yürümeye devam eder. Her hastane böyledir. Hatta düşünürsen hapishaneler de böyledir. Bütün olay işleri hep yürüdüğü gibi yürütmektir. Daha anlayamadın mı bunları? Francis anlamış olduğunu fark etti ama anladıkları hoşuna gitmemişti. Koca kara başını sallayarak unutma dedi. Kimse delileri pek umursamıyor. Lucy, Doktor Gülten'in ofisinin önünde kabul alanına geldiğinde Bayan Dolgun başını kaldırıp kaşlarını çattı. Lucy masasına yaklaşırken gösteriş olsun diye bir takım formlarla uğraşmaya koyuldu. Daktilosuna dönüp tuşlara hırslı hırslı vurarak yazmaya başladı. Parmakları klavyenin üstünde uçuşur, Eski model selektrik daktilonun çelik topu kağıdı döverken doktor meşgul dedi. Size randevu da vermemiştim diye ekledi. Bir iki dakika vaktini alacağım dedi Lucy. Bakalım sizi araya sıkıştırabilecek miyim? Buyurun oturun. Lucy masadan uzaklaşıp kendini elyafları topaklanmış, bekleme odası kanepesine bırakana kadar konumunu değiştirmek için herhangi bir çaba göstermedi. Lucy gözlerim dosdoğru bayan dolguna dikip delip geçecekmiş gibi ısrarla bakmaya başladı. Sonunda dikkatle incelenmekten bıkan sekreter ofis telefonunu alıp sırtını Lucy'ye çevirdi. Kısa bir konuşma oldu, sonra sekreter genç kadına dönerek ''Doktor şimdi sizi kabul edecek.'' dedi. Şartlar düşündüğünce bu klişe tavrı çok komik buldu Lucy. Doktor Bultil masasının ardında durmuş, hemen camın önündeki bir ağaca bakıyordu. Lucy girince boğazını temizledi ama duruşunu bozmadı. Lucy bulunduğu yerde dikilerek hekimin varlığını kabullenmesini bekledi. Bultil bir iki saniye sonra dönüp başını hafifçe sallayarak sandalyesine çöktü. ''Bayan Jones'' dedi ihtiyatla. ''Gelişiniz pek hayırlı oldu. Böylece sizi çağırtma zahmetinden kurtuldum. Beni mi çağırtacaktınız?'' ''Aynen öyle'' dedi Bultil. ''Zira kısa süre önce şefiniz olan Suffolk ilçesi savcısıyla görüştüm. Kendisi burada kalıyor oluşunuz ve kaydettiğiniz ilerleme ile nasıl desem çok ilgilendi.'' Timsah gibi sırıtarak arkasına yaslandı. ''Fakat galiba sizin benden bir ricanız olacak. Ofisime bu yüzden mi geldiniz?'' Lucy yavaş yavaş ''Evet'' diye yanıtladı. Williams da ikinci kattaki yatakhanede kalan tüm hastaların dosyalarını almak, isimlerini ve mümkünse yataklarının yerini öğrenmek istiyorum. Böylece isimlerle konum ve teşhis arasındaki bağlantıyı kurabileceğim. Doktor Gültili sırıtmaya devam ederek başıyla onayladı. Evet, hani şu önceki araştırmalarımız sayesinde şu an ayaklanma halinde olan yatakhaneden bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Çıkardığımız hengamenin dinmesi zaman alacak. Size bu bilgileri verirsem hastanenin o bölümünde başka bir etkinlik göstermeden önce bana haber vereceğinize söz verir misiniz? Lucy dişlerini gıcırdattı, veririm. Hatta mümkünse bütün o bölümü aratmak istiyorum. Aratmak mı istiyorsunuz? Yani hastaların sahip olduğu azıcık özel eşyayı elden geçirip karıştırmak mı istiyorsunuz? Evet. O yatakhanede suçun henüz ele geçmemiş somut kanıtları bulunduğuna inanıyorum. Dolayısıyla arama yapmak için izninizi istiyorum. Kanıt mı? Peki bu varsayımı neye dayandırıyorsunuz? Lucy duraksadı, sonra güvenilir bir kaynaktan o alandaki hastalardan birinin eşyaları arasında kan lekeli bir tişört olduğunu öğrendim dedi. Kısa sarının yarasının niteliği suçu işleyen kişinin giysilerinin kanlanacağına işaret ediyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ancak polis biçare sırığı tutukladığı zaman üzerinde bazı kanlı giysiler yok muydu? Bu az miktardaki kanın giysilerine başka bir tarafından bulaştırıldığına inanıyorum. Doktor Gültil gülümsedi. Ah dedi. Elbette. Bu ahir zaman karın deşen Jack'i bulaştırmıştır. Bu yetenekli suçlu, yok affedersiniz özür dilerim, bu dahi suçlu. Hastanemizde bulunmakta olan bu suçlu değil mi? İnanması güç. İmkansız görünen ama araştırmanızı devam ettirmenize yarayacak bir açıklama. Bir de şu kanlı tişört. Görebilir miyim? Elime geçmedi. Gültil'in başını salladı. Nedense soruma bu cevabı vermenizi bekliyordum Bayan Jones. Yani bu aramaya izin verirsem el konması muhtemel eşyalar yasal bir sorun teşkil etmeyecek mi? Hayır. Hastanesi. Sizin de herhangi bir bölümü kaçak sokulmuş ya da yasaklanmış maddelerin ve eşyaların varlığını kontrol etmek üzere aratma hakkınız bulunuyor. Bu rutin işlemi ben buradayken gerçekleştirmenizi rica ediyorum sadece. Gültril bir an sandalyesinde sallandı. Yani birdenbire benim ve ekibimin size yardımcı olabileceğine mi inanmaya başladınız? Lucy, bu sözlerle ne ima etmek istediğinizi anlamadım diye karşılık verdi. Elbette tam bir hukukçu yalanıydı bu. Gültril'in ne dediğini tamamen anlamıştı. Doktor Gültril de belli fark etmişti bunu. İçini çekti. Ah Bayan Jones, ah. Hastanemiz personeline duyduğunuz güvenin bu kadar az olması ne kadar cesaret kırıcı. Yine de sırf sizi araştırmanızın faydasızlığını göstermek için bile istediğiniz aramayı ayarlatacağım. Ayrıca Williams hastalarının isimlerini ve yattıkları yerin bilgisini de sağlayabilirim. Bunlardan sonra belki buradaki misafirliğimizi noktalayabiliriz. Lucy Frans'ın isteğini hatırlayarak ekledi. Bir şey daha var. Bu hafta taburcu olma görüşmelerinde çıkacak hastaların listesini alabilir miyim? Zahmet olmayacaksa tabii. Türk Dilil genç kadına kuşkuyla baktı. Evet, onları da verebilirim. Araştırmanızı desteklemek için gösterdiğim çabaların bir parçası olarak bu belgeleri sekreterimden temin edebilirsiniz. Doktorda yalanları kolaylıkla gerçekmiş gibi gösterme becerisi vardı. Bu özellik Lucy'yi pek huzursuz ediyordu. Lakin düzenli olarak yapılan taburcu olma görüşmelerimizin sizin araştırmamızla nasıl bir alakası olabileceğinden emin değilim. Rica etsem aradaki bağlantıyı bana gösterir misiniz Bayan Jones? Şimdilik göstermemeyi yeğlerim. Gürtil kasılarak yanıtınız beni şaşırtmadı dedi. Yine de size istediğiniz isteği sağlayacağım. Lucy başını salladı, teşekkür ederim diyerek kalkıp kapıya yöneldi. Gülptil elini kaldırdı. Ama benim de sizden bir isteğim olacak Bayan Jones. Nedir doktor? Şefinizi arayacaksınız. Pek kısa süre önce beyefendiyle çok keyifli bir şekilde sohbet ettik. Eminim bu aramayı derhal gerçekleştirmek en iyisi olacaktır. Müsaadenizle. Eğilip masasının üzerindeki telefonu numaraları çevirebilmesi için Lucy'ye döndürdü. Odadan çıkmaya yeltenmedi bile. Lucy'nin kulakları hala şefinin azarlarından çınlıyordu. Şikayetlerinin en ufakları zamanını boşa harcıyorsun ve boşa kürek çekiyorsun idi. Üstünde en çok durduğu ise ya derhal gerçek bir ilerleme kaydet ya da olabildiğince hızlı bir şekilde buraya dön olmuştu. Masasında öfke dolu dosyalar birikmiş, derhal alaka göstermesini gerektiren bir sürü sorun çıkmıştı. Lucy ona akıl hastanesinin araştırma yapmak için tuhaf bir yer olduğunu, sınanıp onaylanmış tekniklerin kullanımına uygun bir ortam olmadığını anlatmış ama şefi bu mazeretleri dinlemeye yanaşmamıştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir şeyler bul, yoksa ipini çekeriz. Son söylediği bu olmuştu. Şefinin önceden Gülptil ile yaptığı konuşmadan ne kadar zehirlenmiş olduğunu merak etti ama bunun durumla alakası yoktu. Şefi kabadayı tavırla dünya yıkılsa umurunda olmayacak burnunun dikine giden İrlanda kökenli bir Bostonluydu. Kovalayacak bir şey olduğuna kanaat getirdi mi bütün gücüyle onun peşine düşerdi. Bu özelliği yüzünden sürekli yeniden seçilip duruyordu. Ancak hüsrana uğramaya hiç tahammülü yoktu. Bir vaka zaten düşük olan öfke eşiğine iner inmez bırakırdı. Lucy bunu politik açıdan faydalı görüyordu ama kendisine bir faydası yoktu. Ayrıca bir politikacının sergileyebileceği türden ilerleme kaydettiği de olmamıştı. Vakalar arasında cinayetin işlenme tarzı dışında bağlantı olduğunu bile kanıtlayamıyordu. Topyekün deliliğe pek uygun bir durum olduğunu düşünüyordu. Kısa sarının katilinin, Frans'ın ödünü koparmış olan meleğin ve kendi bölgesindeki cinayetleri işleyenin aynı kişi olduğu Lucy için apaçıktı. Şimdi hemen oracıkta burnunun dibindeydi. Lucy ile alay ediyordu. Dansçının öldürülmesi belli ki onun işiydi. Katil de biliyordu, Lucy de. Her şey birbirini tutuyordu. Ama aynı zamanda hiçbir şey birbirini tutmuyordu. Tutuklamalar ve yargılamalar bilinenlerden değil, kanıtlanabilenlerden hareketle yapılırdı. Lucy şimdiye kadar hiçbir şey kanıtlayamamıştı. Meleğin o anlığına dokunulmaz kaldığını anladı. Amherst binasına karmakarışık düşünceler içinde kaybolmuş halde döndü. Akşamın bu erken saatlerinde havada hafif bir serinlik vardı. Hastane arazisinde zaman zaman boş, kayıp çığlıklar yankılanıyordu. Lucy bu azap yüklü yakınmalı seslerin serinlemekte olan havada dağılışının farkında değildi. Kendi inançlarının imkansızlığına bu kadar takılmış olmasa, Western State'e ilk geldiğinde kendisini o kadar huzursuz eden seslerin artık içindeki bir kabulleniş boşluğuna kaybolduğunu, Hatta kendisinin de hastanenin demirbaşlarından biri, burada mutsuzluk içinde yaşanan onca deliliğe ufak bir teğet halinde yaklaştığını fark edebilirdi. 47. ayrımın sonu sayfa 398, devamı 48. ayrımda.